Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 27. ayrım. 15. bölüm. Sevgili yoldaş, biz Cassandra'yız. Biz Sadık'ız. Bulunduğunuz yere gönderilen son gelişmelere ait raporların elinize ulaştığına ve bundan memnun kaldığınıza inanıyorum. Planlarımızla ilgili sonraki adımlar hazırlanıyor. Uzun ve sakin gecelerde oynadığımız satranç oyunlarındaki gibi piyonlar vezir için gözden çıkarılır. Zamanımız kısıtlı ve odaklanmamız gereken bazı durumlar olduğundan sizden bizim için ilgilenmenizi rica edeceğimiz küçük bir sorun bulunmakta. Önümüzdeki birkaç gün oldukça mühim. Ekteki bilgiye uzunca bir süredir geciken bir infazı yerine getirmek için ihtiyacın olacak. Gelecek bir tarihte kendi başımıza ele almayı umduğumuz bu konunun şartlar doğrultusunda acilen yerine getirilmesi gerekmektedir. Endişe etmek için herhangi bir neden yok. Bu iletiyi kısa tutmak zorundayız. Bu geceki toplantıda bizi hatırlayın. Adımızı söyleyin. Biz Cassandra'yız. Zeke bütün gün apartmandaki dairede kaldı. Ona cep linkinin numarasını vermeyi unuttuğu için kendine kızdı. Kendi kendini meşgul etti. Dairede kız kardeşinin ihmal ettiği düzinelerce küçük tamirat ve sıkıcı iş vardı. Zeke mutfak tesisatını temizledi, sızıntıyı onardı, banyodaki arızalı elektrik düğmesiyle de ilgilendi. Yatak odasının kapısını ve pencere çerçevelerini tamir etti. Zeke eğer daha önce düşünmüş olsaydı birkaç alet getirip ablasının aydınlatma sistemini yenileyebilirdi. Arizona'ya geri dönmeden önce yapılması gerekenler için not aldı. Eğer vakti olursa, o ve Clarissa o gece batıya gitmek üzere yola çıkacak olmasalardı. Clarissa neden hala aramamıştı? Zeke kendini linke bakarken buldu. Mutfağa gidip geri dönüşüm kutusuyla ilgilendi. Onu ayırdı, temizledi ve tekrar bir araya getirip yerine koydu. Sonra boşluğa doğru gözü daldı. Clarissa'yı eve götürdüğünde nasıl olacağını hayal ediyordu. Ailesinin Clarissa'yı hoş karşılayacağına şüphe yoktu. İhtiyacı olan herhangi birine, hiçbir soru ya da şart olmaksızın koruma teklifi ve teselli etme, Freeager inanışında yer almamasına rağmen kendisini büyüten insanların yüreğinden geçenleri biliyordu. Onlar açık ve cömert kişilerdi. Yine de Zeke, duygularını gizlemek için ne yaparsa yapsın, annesinin keskin gözlerinin bunu fark edebileceğini biliyordu. Ayrıca annesinin Clarissa ile olan duygusal bağını da onaylamayacağını biliyordu. Annesiyle aynı odadaymışçasına onun öğütlerini duyar gibi oldu. Onun iyileşmesi gerekiyor Zeke. Clarissa'nın içinde neler olduğunu bulabilmesi için zamana ve mesafeye ihtiyacı var. Kötü bir biçimde incinen kalbini tanıyamaz. Kenara çekil ve onun arkadaşı ol. Senin bundan fazlasına hakkın yok. Aynı şekilde onun da. Zeke, annesinin tüm bunları söylerken haklı olacağını biliyordu. Annesinin tavsiyesine uymak için ne kadar çok uğraşırsa uğraşsın, derin bir şekilde aşık olduğunu da biliyordu. Ancak Zeke, Clarissa ile ilgili dikkatli olacaktı. Nazik ve nasıl davranılmasını isterse ona öyle davranacaktı. Kendisini yeniden değerli görmesini sağlamak için dil dökecek ve onu terapi için ikna edecekti. Bir ailenin ne anlama geldiğini görebilmesi adına onu ailesiyle tanıştıracaktı. Zeke sabırlı olmalıydı ve Clarissa tekrar düzeldiğinde Zeke onu nazik ve yumuşak bir şekilde sevip okşayacaktı. Böylece Clarissa da acıyı ve korkuyu unutup bir erkek ve kadın arasındaki ilişkinin güzelliğini anlayabilecekti. Clarissa çok korkuyordu. Tenindeki çürükler iyileşebilirdi. Fakat Zeke onun kalbindekilerin, ruhundakilerin yayılıp iltihaplanarak sızlayacağını biliyordu. Sırf bu nedenle Branson'a bunu ödetmek istiyordu. Şiddetle cezalandırmayı istemek Zeke'i utandırıyordu. Bu onun inandığı her şeye aykırıydı. Ancak yine de her ne kadar Clarissa'ya onun bir çöl çiçeği gibi şehrin dışında çiçek açacağına konsantre olmaya çabalasa da içi adalet için haykırıyordu. Zeke, Branson'ı yalnız ve korkmuş bir halde hapishanede görmek istiyordu. Onun da Clarissa'nın yalvardığı gibi merhamet için bağırdığını duymak istiyordu. Clarissa'nın mutluluğu ve iyileşmesinin yanında Branson'ın hayatının hiçbir şey ifade etmediğini kendi kendine tekrar etti. Kendi Freeager inanışına göre İnsan kaderinde hiçbir müdahale olmadan ilerlemeliydi. Bir insanın arkadaşlarını yargılamada ve cezalandırmadaki ısrarının nafile olduğu defalarca tecrübe edilmişti. Zeek, B. Donald Branson'ı çoktan yargıladığını ve onu cezalandırmak istediğini biliyordu. İçinde var olduğundan habersiz bir parçası, onun cezasını vermek için yanıp tutuşuyordu. Zeek, bunu gömmek ve silmek için savaşıyordu. Ancak bir kez daha Clarissa'nın aramasını dileyerek Link'e bakarken ellerini yumruk şeklinde sıkmıştı. Link, piplediğinde Zeek sıçradı, baka kaldı ve sonra hemen açtı. Evet, merhaba. Zeek, Clarissa'nın yüzü ekranı doldurdu. Yanaklarında kuruyan gözyaşları vardı. Yine de titrekçe gülümsedi. Gelir misin lütfen? Zeek'in göğsü kabardı. Kalbi boğazında atıyordu sanki. Yola çıkıyorum. Peabody şiddetle ekibin o günkü son toplantısının sona ermesini arzuluyordu. Ah, bunu çok istiyordu. McNabb konferans masasının çaprazında oturuyordu. Bu kahrolası merkezden bir çıkabilseler neler olacağını ona hatırlatırcasına göz kırpıyor ve ayağını onun ayağına değdiriyordu. Sanki Peabody'nin unutması mümkünmüş gibi. Aklını kaçırdığını düşündüğü ve bundan vazgeçmeye çalıştığı birkaç kötü zaman olmuştu gerçi. İşe konsantre olmaya çalışmak gerçek bir işkenceydi. Eve odada dolaşırken, eğer biz şanslıysak diyerek başladı. Lamont bu gece bir hamlede bulunacak ve bazı bağlantılar kurmaya çalışacak. Onu izleyen iki adamımız var. Benim Monica Rowan'a dair izlenimim onun tam bir kaçık olduğu, yine de Peabody'ye kadının evini ve linklerinin takibe alınmasını talep etmesi için talimat verdim. Bir şey elde edebileceğimizi sanmıyorum ama yönetim tedirgin ve yargıca baskı yapacaktır. Eve bir an duraksadı, ellerini ceplerine soktu. Rourke'un adını resmi işinde gündeme getirmek her zaman onun cesaretini kırıyordu. Buna ek olarak Rourke'un Lamont'un daha fazla dikkatini çekmeden Autotron'un içinden bazı deliller toplayacağına dair umudum var. Eğer oradaysa diye başıyla onayladı Feeney, o bulacaktır. Pekala, bunu onunla gözden geçiriyor olacağım. McNabb? Ne? McNabb tam Peabody'ye göz kırparken yakalandı, şiddetli bir biçimde öksürdü. Aa, özür dilerim. Evet efendim. Sende tik ya da benzeri bir şey mi oluştu? Tik mi? McNabb bakışlarını Peabody'den başka bir yere çeviremeden kahkahasını bastırdı. Hayır Teğmen. Öyleyse belki de bizi raporunla eğlendirmek istersin. Benim raporumla mı? Bir adam nasıl olur da bütün kanı kasıklarına toplanırken doğru düşünebilirdi ki? Sizin isteğiniz üzerine uzun vadeli bir araştırma için Rourke'la bağlantı kurduktan sonra bomba ve patlayıcı bölümünden Driscoll'u alarak Troyan güvenlik önlemlerindeki laboratuvara gittim. O sırada Rourke ve laboratuvar müdürüyle görüştük. Onlar da şu anda geliştirilmekte olan bir tarama cihazını gösterdiler. Tanrım, harikaydı Teğmen. McNabb meraklanmıştı, ileriye doğru eğildi. Ayrıntılı biçimde tetkik edebiliyor, 3 boyutlu yaklaşabiliyor ve yaklaşık 45 bin metreyi kapsayan bir alanda tarama yapabiliyor. Driscoll neredeyse pantolonunu ıslatacaktı. Driscoll'un mesane sorunlarını geçebilirsin dedi Eve ciddi bir biçimde. Kullanım için yeterince gelişmiş mi? Onlar son ayarlamaları henüz yapmamış olsalar da evet gelişmiş. Alet bizde mevcut olan her türlü cihazdan daha duyarlı ve güçlü. Rourke hemen üretime soktu. Yarına bunlardan 4, belki de 5 adet elimizde olacak. Bu yeterli olacak mı? Eğer üniteler Driscoll'un raporda belirttiği kadar hassassa bu uzun mesafede yeter. Ayrıca ben de eminim ki o pantolonunu ıslatmıştır. Bizim ekipler bütün gün meydanları ve spor alanlarını taradı. Hiçbir şey bulamadık ama yavaş bir iş çıktı. Plaza tarafında bulunmaları için de bir sürü adamımı tahsis ettim. Sorunumuz zaman diye araya girdi Eve. Eğer Cassandra, Apollo grubunun kullandığı zaman çizelgesine bağlı kalacak olursa, sadece birkaç günümüz var demektir. Yine de buna güvenemeyiz. Bu noktada elimizdeki her şeyi olması gereken yerlerde bulundurmalıyız. Herkese eve gidip iyi bir akşam uykusu çekmelerini ve sabaha hazır, her zamankinden daha fazla hazır olmalarını öneririm. Peabody ve McNabb, Eve'i kendilerine kötü bir biçimde baktıracak şekilde aniden yerlerinden sıçradılar. Mesane sorunlarınız mı var? Ben kardeşimi aramalıyım, dedi Peabody. Ben de, yani, McNabb tedirgin bir şekilde güldü. Yapmam gereken bir görüşme var. Süre bitene kadar aramalarınızı yapabilirsiniz, bunu unutmayın. Onlar aceleyle dışarı çıkarken Eve başını sallayarak, son zamanlarda bu ikisinin neyi var, diye sordu. Ben hiçbir şey görmedim, hiçbir şey bilmiyorum, diyerek ayağa kalktı Feeney. Yetki belgesi gelir gelmez takibi ayarlarım. Neyi görmedin, diye ısrarla sordu Eve, fakat Feeney çoktan çıkışa yönelmişti. Burada tuhaf bir şeyler oluyor. Hepimiz biraz tuhafız, diyerek ayağa kalktı Anne. Ah, akşam yemeğini hazırlama sırası bendeydi. Sabaha görüşürüz Dallas. Tamam. Tek başına kalan Eve, dalgın bir halde ceketini alırken son bir defa dönüp panolardaki sunumları inceledi. McNabb'in apartmanı oradan 3 blok ötedeydi. Rüzgar doğrudan yüzlerine eserken ve yeni başlayan buz gibi yağmurun damlaları tenlerine çarparken yolda hızla gidiyorlardı. Bunun nasıl olacağını anlatayım, diye başladı Peabody. Herhangi bir facia olasılığını önlemek için baştan itibaren kontrolü ele alması gerektiğine karar vermişti. Benim bunun nasıl olacağıyla ilgili iyi bir fikrim var. Merkezden uzaklaştıklarında McNabb eliyle Peabody'nin poposuna dokundu. Bu yalnızca bir defa olacak bir şey. Peabody, McNabb'in elinin olduğu yerde bulunmasından hoşlanmasına rağmen elini itti. Senin evine gideceğiz, işimizi halledeceğiz ve bitecek. Hepsi bu kadar. Sonra eski halimize geri döneceğiz. Tamam. McNabb onu üniformasız görebilmek için çırılçıplak soyunup Times Meydanı'nda elleri üstünde yürümeye razı olabilirdi. Erkek kardeşimi arayacağım. Peabody cep linkini cebinden çıkardı. Ona biraz gecikeceğimi söyleyeceğim ama sadece biraz. Ona çok gecikeceğini söyle. McNabb bu öneride bulunurken Peabody'nin kulağını ısırdı ve onu apartmanın loş girişinden içeri doğru çekti. Peabody'nin her yanını ateş bastı. Bu tahrik edici olduğu kadar sinir bozucuydu da. O evde değil. Biraz uzak dur, bunu yapabilir misin? Erkek kardeşimin merkezden sıska bir adamın üzerime sıçramak üzere olduğunu bilmesini istemiyorum. McNabb sırıtarak geri çekildi. Gerçekten güçlü ve romantik bir tarzın var, Hot Body. Kapa çeneni. Zeke, dedi Peabody, çünkü mesaj bırakmak üzereydi. Ben biraz gecikeceğim. Sanırım sen de geç gelirsin. Bir saat içinde evde olurum. Peabody'nin sesi giderek azaldı. McNabb sırıtarak eliyle iki diye işaret etti. Ya da yaklaşık. Eğer hazır olursan senin seveceğini düşündüğüm şu gece kulübüne gideriz. Eve doğru yola çıktığımda seni ararım. Gıcırdayan asansöre bindiklerinde Peabody iletişimi sona erdirdi. Çabuk halledelim McNabb. Kardeşimin nerede olduğum konusunda endişelenmesini istemiyorum. Tamam, öyleyse hemen şimdi başlayalım. Peabody'yi yakaladı, duvara doğru dayadı ve o kendini kurtaramadan dudaklarını onunkine yapıştırdı. Hey, bekle! McNabb'in dişleri boynunun üzerindeyken gözleri kaydı. Bu güvenlikli bir asansör mü? Elektronik bölümündeyim. Elleri çok hızlıydı ve Peabody'nin paltosunun düğmelerini çekiştirerek açmakla meşguldü. Sence güvenliği olmayan bir binada yaşar mıyım? Öyleyse kes şunu. Bekle, bu yasal bile değil. McNabb elinin altında onun kalbinin çılgınca çarpışını hissedebiliyordu. Boş ver. Geriye döndü. Asansörün katlar arasında durmasını sağlamak için kontrol düğmesine vurdu. Kahretsin, ne yapıyorsun? Şu anda ilk 10 fantezimden birini gerçekleştirmek üzereyiz. Cebinden mini bir alet seti çıkardı ve güvenlik paneli üstünde çalışmaya koyuldu. Burada mı? Cidden burada mı? Sadece düşüncesi bile kanının beynine hücum etmesine neden oldu. Şehirdeki kaç tane kuralı ihlal ettiğini biliyor musun? Sonra birbirimizi tutuklarız. Tanrım, adamın elleri bir türlü durmuyordu. Böyle olacağı kimin aklına gelirdi ki? Başlarının üzerindeki güvenlik kamerasının ışığı karardığında McNabb memnun bir halde homurdandı. Alarm sistemini çalışmaz duruma getirdi, aletleri bir kenara attı ve Peabody'ye sarıldı. McNabb, bu delilik. Biliyorum. Ceketini çekip çıkardı ve bir köşeye fırlattı. Bundan hoşlandım. McNabb yeniden Peabody'yi kavradı ve sırıtarak Ben de hoşlanacağını düşünmüştüm, dedi. Zeke'in trafikteki savaşı sona erip, Bransonların kasabadaki evine vardığında buzlanma sokakları ve kaldırımları kayganlaştırmıştı. Buz, sokak lambalarının ışığında parlıyordu. Zeke, memleketinin sıcaklığını, güçlü güneş ışığını ve Clarissa'nın orada nasıl iyileşeceğini düşündü. Clarissa kapıya kendisi baktı. Yüzü solgundu. Gözyaşlarının tahrip edici etkileri görünüyordu. Elleri Zeke'in ellerine uzandığında birazcık titriyordu. Gelmen çok uzun sürdü. Üzgünüm. Clarissa saçlarını yumuşak dalgalar halinde açık bırakmıştı. Zeke de yüzünü saçlarına gömme isteği uyandırdı. Bu hava her şeyi yavaşlatıyor. İnsanlar burada nasıl yaşıyor anlayamıyorum. Ben de bunu istemiyorum. Artık istemiyorum. Clarissa kapıyı kapadı. Kapıya sırtını vererek dayandı. Ben korkuyorum Zeke. Korkmaktan öyle yoruldum ki. Ama korkmana gerek yok. Zeke nazik bir şekilde Clarissa'nın yüzünü ellerinin arasına alarak sevgiyle bastırdı. Bundan sonra kimse seni incitemeyecek. Ben seninle ilgileneceğim. Biliyorum. Clarissa gözlerini yumdu. Sanırım bunu biliyorum. Seninle karşılaştığımız andan itibaren hayatımın değişeceğini biliyordum. Ellerini Zeke'in bileklerine götürdü. Sen üşümüşsün. İçeri ateşin yanına gel. Seni buradan çıkarmak istiyorum Clarissa. Evet ve ben gitmeye hazırım. Clarissa yine de misafir salonuna doğru yürüdü, ateşe yaklaştı. Az da olsa titriyordu. Ben bir çanta hazırladım yukarıda. İçine ne koyduğumu hatırlamıyorum bile. Derin bir nefes aldı. Zeke ellerini onun omuzlarına koyduğunda Clarissa ona yaslandı. B.D. için bir not bıraktım. Yarın eve gelip bunu okuduğunda onun ne yapacağını bilmiyorum Zeke. Gücü neler yapmaya yeter bilemiyorum ve seni ikimizin arasında bırakmaktan korkuyorum. Sizin aranızda olmayı istiyorum. Zeke, Clarissa'nın yüzünü kendisine çevirdi. Gözlerini onun gözlerine sabitledi. Sana yardım etmek istiyorum. Clarissa dudaklarını birbirine bastırarak, "Çünkü benim için üzülüyorsun," dedi. "Çünkü seni seviyorum." Gözlerinde yeniden yaşlar parıldadı. Menekşelerin üstündeki çiğ gibi titredi. Seni seviyorum Zeke. Bu imkansız gibi görünüyor. Böyle hissediyor olmam inanılmaz bir şey. Ancak hissediyorum. Sanki hep seni bekliyormuşum gibi. Clarissa kollarını onun beline doladı. Dudakları onun dudaklarına yöneldi. Sanki seni beklemem gerektiği için her şeyin üstesinden gelebilirmişim, her şeyden kurtulabilirmişim gibi. Zeke'in dudakları ona huzur ve söz verircesine Clarissa'nın dudaklarının üstüne kapandı. Clarissa başını onun kalbine dayadığında Zeke onu kendine doğru çekti ve iyice sarıldı. Ben çantanı alırım. Dudaklarını Clarissa'nın saçlarında gezdirdi. Buradan uzaklara gideceğiz. Evet. Clarissa ona doğru baktı ve gülümsedi. Evet. Buradan uzaklara gideceğiz. Acele et Zeke. Paltonu al, hava soğuk. Zeke odadan dışarı yürüyüp merdivenlerden yukarı çıktı. Şimdi kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Clarissa onunla gelecekti ve kendisini seviyordu. Bu bir mucizeydi. Clarissa'nın bavulunu yatağının üstünde buldu. Yastığın üzerinde kocasına hitaben yazılmış zarfı gördü. Bu cesaret ister diye düşündü. Günün birinde Clarissa içinde ne kadar çok cesaret olduğunu anlayacaktı. Zeke merdivenlerden aşağıya doğru yolu yarılamıştı ki Clarissa'nın çığlığını duydu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 307. Devamı 28. ayrımda.